Ayrım 23, sayfa 295. Henry'nin ofisindelerdi. Liv büyük bir kadeh viski içmişti. Bugüne kadar gündüz vakti viski içmemişti ama beklediği buymuş gibi Henry ona bir kadeh doldurmuştu. Liv'in birkaç yudum içmesini bekliyordu. Sandalyesine yaslanıp, "Sana pahalıya patlayacağını bilmelisin," dedi. "Ne kadar pahalı?" "Şey, birçok davada mahkeme ücretini ödemek için sanat eserlerinin satıldığını biliyorum. Connecticut'ta bir davacı 22 milyon değerindeki çalıntı sanat eserini geri aldı ama avukatların yalnızca birine 10 milyon dolar ödemesi gerekti. Resmin geçmişini öğrenmek için eksperlere, özellikle de Fransız eksperlere ödeme yapmamız gerekecek. Üstelik bu davalar uzun sürebiliyor, Liv." "Ama kazanırsak masraflarımızı karşılayacaklar, değil mi? Buna mecbur değiller." Liv bunu özümsemeye çalıştı. "Peki ne kadardan bahsediyoruz? 5 milyon mu?" "Ben olsam 6 derdim. Ne kadar güçlü olduklarına bağlı. Onların lehine işleyecek bir örnek de var." Henry omuz silkti. "Elindeki belgeyi sunabiliriz. Ama resmin geçmişine dair bazı eksikler var ve gerçekten de savaş döneminde çalındığını kanıtlarlarsa o zaman..." Liv, "6 mı?" diye sordu. Ve ayağa kalkıp odanın içinde gezinmeye başladı. "Buna inanamıyorum. Birinin öylece hayatıma girip bana ait olan bir şeyi benden istediğine inanamıyorum. Sonsuza dek benim olan bir şeyi." "Onların da birçok açığı var. Ancak rüzgarın kesinlikle onlardan yana estiğini söyleyebilirim. Sotheby geçen yıl bu şekilde 38 eser sattı. 10 yıl öncesine kadar bir tane bile satmamıştı." Liv karşılaşmanın etkisiyle sinir uçlarının titreştiğinin, bütün vücudunun elektriklendiğinin farkındaydı. "Tabloyu alamayacaklar," dedi. "Peki ya para? Zaten sıkıntıda olduğunu söylemiştin." "Tekrar kredi çekerim. Masrafları minimuma indirmenin bir yolu var mı?" Henry öne uzandı. "Mücadele etmeye kararlıysan yapabileceğin çok şey var. En önemlisi resmin kaynağı ile ilgili ne kadar şeyi bulursan gücümüz o denli artar. Aksi takdirde bu işi başkasına yaptırıp senden saat ücreti alırız ki mahkemeye başvurduktan sonraki eksperlerin ücreti buna dahil olmaz. Bunu yapabilirsen durum değerlendirmesi yapıp bir dava vekiliyle görüşürüm. Hemen araştırmaya başlayacağım." Liv seslerindeki kararlılığı hala duyuyordu. "Elimizde güçlü kanıtlar olduğunu bilmelisiniz. Eserin iadesini sağlayacak yeterince kanıtımız ve geçmişte yaşanan emsal teşkil edecek davalar var." Paul'un yüz ifadesini, sahte ve kaygılı halini gözünde canlandırabiliyordu. "Bu konunun barışçıl yollarla halledilmesi hepimizin yararına." Liv, viskisini yudumlarken biraz yumuşamıştı. Ansızın kendini yapayalnız hissetti. "Henry, peki sen ne yapardın? Benim yerimde olsan yani." Henry parmak uçlarını birleştirip burnuna yasladı. "Bence bu büyük haksızlık. Ama Liv, ben mahkemeye gitmeden önce iyi düşünürdüm. Bu tür davalar çirkin boyutlara ulaşabiliyor. Başka bir yol bulmayı düşünmelisin." Paul'un yüzü Liv'in gözünün önünden gitmiyordu. "Hayır," dedi cesurca. "O resmi vermeyeceğim." "Peki ya hayır?" Liv eşyalarını toplayıp odadan çıkarken Henry'nin onu izlediğinin farkındaydı. Paul numarayı dördüncü defa çevirip parmağını ara tuşunda tuttu ve sonra fikrini değiştirip telefonunu arka cebine soktu. Yolun karşısındaki takım elbiseli adam trafik denetçisiyle tartışıyor. Adam el kol hareketleriyle bir şeyler anlatırken denetçi umursamazca ona bakıyordu. "Öğle yemeğine geliyor musun?" Janie kapıda belirdi. "Saat 1:30 için bir masa ayırtmıştım." Parfümü yeni sıkmıştı. Kokusu havayı delip Paul'un masasına kadar gelmişti. "Gelmem gerekiyor mu?" Sohbet etme havasında değildi. İlgi çekmek, şirketin geri kazanım konusunda başarılarını anlatmak istemiyordu. Janie'nin yanına oturmak, kahkahalar atarken kendisine yaslandığını, dizinin kendi dizine yapıştığını hissetmek istemiyordu. André Lefebvre'nin bükük dudaklarını ve kuşkulu bakışlarını da görmek istemiyordu. Müşterilerine karşı nadiren böyle olumsuz fikirlere kapılırdı. Ona, "Resmin kaybolduğunu ilk kez ne zaman fark ettiğinizi sorabilir miyim?" diye sormuştu. "Denetim sırasında fark ettik." "Yani resmi siz kaybetmediniz öyle mi? Kendimiz mi?" Adam bu kelimeye omuz silkmişti. "Bize ait olan bir eserden neden başka biri maddi çıkar sağlasın?" Janie düşüncelerini bölüp, "Gelmek istemiyor musun? Neden?" diye sordu. "Ne işin var?" "Birkaç evrak incelemem gerekiyor." Janie gözlerini dikip ona baktı. Ruj sürmüştü. Topuklu ayakkabı da giymişti. Bacakları güzel diye düşündü Paul dalgın dalgın. Bu davayı almalıyız Paul. Andre'yi de kazanacağımıza inandırmalıyız. Bu durumda onunla yemek yemektense geri plan çalışması yapmam daha uygun olacak. Paul ona bakmıyordu. Yüzünde inatçı bir ifade belirmişti. Hafta boyunca da herkese ters davranmıştı. Miriam'ı al dedi. Güzel bir öğle yemeğini hak ediyor. Bütçemiz canımız istediğinde sekreterlere ziyafet vermeyi kaldırmıyor. Neden olmasın? Belki Lefer ondan hoşlanır. Miriam, Miriam! Paul gözlerini Janie'den ayırmadan arkasına yaslandı. Miriam elindeki ton balıklı sandviçle kapının önüne geldi. Evet. Benim yerime Monsieur Lefebvre'le öğle yemeği yemek ister misin? Paul biz. Janie dişlerini kenetledi. Miriam ikisine bakıp lokmasını yuttu. Çok naziksiniz ama. Ama Miriam'ın sandviçi var ve işlerini bitirmesi gerekiyor. Teşekkürler Miriam. Janie kapının kapanmasını bekleyip düşünceli bir tavırla dudaklarını büktü. Her şey yolunda mı Paul? Her şey yolunda. Peki. Jane'in sesinin titremesine engel olamamıştı. Seni zorlayamam. Konuyla ilgili neler bulacağını merakla bekliyorum. İkna edici şeyler olacağına şüphem yok. Janie orada bir süre daha durup çıktı. Paul onun ofisten çıkarken Lefer'le Fransızca konuştuğunu duyabiliyordu. Paul yerinde oturmuş, önüne bakıyordu. Hey Miriam! Kadın elinde sandviçiyle tekrar geldi. Affedersin ben biraz... Sorun değil. Miriam gülümseyip eline düşen ekmek parçasını tekrar ağzına attı ve sonra Paul'ün ne olduğunu anlamadığı bir şeyi daha yedi. Önceki konuşmadan bir şey duyup duymadığını anlamak mümkün değildi. Arayan var mı? Miriam yüksek sesle iç geçirdi. Daha önce de dediğim gibi yalnızca Müzeler Birliği Başkanı aradı. Onu tekrar aramamı ister misiniz? Paul hafifçe gülümsemişti ama tebessümü gözlerine yansımıyordu. Hayır, sorun değil. Miriam çıkıp kapıyı kapattığında Paul'ün yumuşak ve alçak sesli iç geçirişi sessizliği bozmuştu. Liv resmi duvardan çıkardı. Parmaklarını yağlı boya yüzeyde gezdirip sarmal şekilleri ve darbeleri hissediyor, bir yandan da ressamın nasıl bir duruma düştüğünü hayal etmeye çalışırken kanvas resimdeki kadına bakıyordu. Yaltısı rengi çerçeve yer yer çatlamıştı ama Liv bu görüntüyü seviyordu. Eski ve sade tablonun etrafını çevreleyen çatlakların zıtlığı hoşuna gidiyordu. Ardında bıraktığın kadının odadaki tek renkli şey olması, eski ve değerli bir eşya gibi yatağının ucunda küçük bir mücevhermişçesine ışıldamasını seviyordu. Ama o artık yalnızca o kadın değildi. Tarihe tanıklık etmiş, bir karı kocanın içten sohbetlerine konu olmuştu. O artık ünlü bir ressamın kayıp, belki de öldürülen karısıydı. Toplama kampındaki bir adamın karısıyla son bağını simgeliyordu. Bu kadın kayıp bir tablonun öznesi, bir dava konusu ve araştırmaların işaret ettiği tek sonuçtu. Artık resmin bu yeni haline karşı ne hissettiğini bilmiyordu. Yalnızca bir parçasını çoktan kaybettiğini fark etmişti. Bu resim Almanların eline geçmiş. Yüzünde ters bir ifade olan André Lefer, Sophie'nin resmine neredeyse hiç bakmamıştı. McCafferty de öyle. Paul McCafferty'nin o toplantı odasındaki halini anımsadıkça öfkesi büyüyordu. Bazen aşırı derecede ısınmış gibi öfkeden yanabileceğini düşünüyordu. Nasıl olur da Sophie'yi öylece onlara verirdi? Liv yatağının altındaki kutudan koşu ayakkabılarını çıkarıp eşofmanlarını giydi ve anahtarlarıyla cep telefonunu cebine koyup koşmaya çıktı. Ters çevirdiği sepetin üzerine oturmuş etrafı izleyen Frey'nin yanından geçip nehre yönelirken ona el salladı. Konuşmak istemiyordu. Öğle vaktiydi ve Thames'in kenarı uzun öğle yemeği arasından sonra işe dönen çalışanlar, yorgun öğretmenlerin yönlendirdiği okullu çocuklardan oluşan gruplar, çocuklarını gezintiye çıkaran ve bebek arabasını sürerken bir yanda da telaşla telefonlarından mesaj yazan yorgun annelerle doluydu. Liv onların aralarına girip çıkarak koşuyor, yalnızca nefesi kesilince ve ayağına kramp girince yavaşlıyor, kalabalığın arasında görünmez, ayırt edilemez, sıradan biri gibi görünene kadar koşuyordu. Kendini zorluyordu. Bacakları acıyana, eşofmanlarının sırt kısmında terden koyu bir T şekli belirene, yüzü damlalarla parlayana kadar koşuyordu. Canının yanmasından başka bir şey hissetmeyene kadar koşuyordu. Telefonuna mesaj geldiğinde Somerset House'dan geri yürüyordu. Durup telefonu cebinden çıkardı ve gözlerini yakan teri sildi. Liv, beni ara. Liv yarı yürür, yarı koşar adımlarla nehir kenarına geldi ve ani bir hareketle kolunu kaldırıp hiç düşünmeden telefonu Thames nehrine fırlattı. Telefon sessizce, kimselere görünmeden merkeze doğru hızla akan gri sulara gömüldü. Şubat 1917. Sevgili kardeşim, gidişinin üzerinden 3 hafta, 4 gün geçti. Mektubum eline geçer mi ya da öncekiler sana ulaştı mı bilmiyorum. Belediye başkanı yeni bir iletişim hattı kurmuş ve güvenilirliğinden emin olur olmaz bu mektubu yollayacağına söz verdi. O yüzden bekleyip dua ediyorum. 14 gün boyunca yağmur yağdı ve her yeri berbat etti. Bacaklarımıza kadar çamura batıyoruz ve atların nalları da ayaklarından düşüyor. Meydanın ilerisine nadiren geçebiliyoruz. Hava çok soğuk ve çok zorlanıyoruz. Birkaç dakikalığına da olsa çocukları yalnız bırakmak istemiyorum. Sen gittikten sonra Edith 3 gün boyunca pencerenin kenarından ayrılmadı. Ama hastalanmasından korkunca onu önce masaya oturmaya, sonra da yatağa girmeye zorladım. Artık hiç konuşmuyor. Her an tetikte ve birinin gelip beni de götürmesinden korkuyormuş gibi sürekli eteğime tutunuyor. Ne yazık ki onu yatıştırmaya fazla zamanım olmuyor. Akşamları artık daha az Alman geliyor ama yemeklerini verip arkalarından temizlik yapmam yine gece yarısını buluyor. Aurelien ortadan kayboldu. Senden kısa bir süre sonra o da gitti. Madame Louvier'in dediğine göre hala Saint-Péron'daymış ve Jacques'e Arik'le birlikte tütünlüğün üstünde kalıyormuş. Ama onu görmek istediğimi söyleyemem. O da sana ihanet eden komutan Friday Henken'den daha iyi biri değil. Her zaman insanların iyi olduğuna inanıyorsun ama komutan iyiliğini isteseydi seni öyle utanç verici bir duruma düşürmez, bütün kasabanın günah işlediğini duymasına izin vermezdi. İkisinin de davranışında insanlıktan eser yok bence. Benim fikrim bu. Senin için dua ediyorum Sophie. Sabahları uyandığımda yüzünü görüyorum ve dönüp yatağın diğer ucunda örgülü saçlarınla beni güldürüp yiyecek hayalleri kurduğunu görmeyince aniden irkiliyorum. Barda sana seslenmek istiyorum ama senin olman gereken yer sessizliğe gömülmüş oluyor. Mimi odana giriyor ve seni masanın başında bir şeyler yazıp uzaklara dalmış halde bulmayı bekliyormuş gibi içeriye bakıyor. Pencerenin kenarında durup diğer tarafında neler olduğunu hayal ettiğimiz zamanları anımsıyor musun? Bizi kurtarmaya gelecek perilerin, prenslerin ve o soylu adamların hayalini kurduğumuzu. Çocukken o çukurlu yolları, kıyafetlerinin içindeki sıska adamları, aç gezen çocukları görsek ne düşünürdük acaba? Sen gittiğinden beri kasaba çok sessiz. Kasabanın ruhu da seninle birlikte gitti sanki. Madame Louvier her zamanki gibi aksi bir suratla gelip seni anıyor. Onu dinleyenlere söylev veriyor. Komutan da artık akşamları yemeğe gelen Almanların arasında değil. Gözlerime bakabileceğini sanmıyorum. Belki de bıçağımla peşine düşeceğimi bildiği için yaklaşmıyor. Zaman zaman kulağımıza ufak tefek bilgiler geliyor. Kapının altından atılan kağıtta Lille yakınlarında yine bir grip salgını olduğu, Douai yakınlarında müttefik askerlerin yakalandığı, Belçika sınırlarında et için atların öldürüldüğü yazıyor. Jean-Michel'den haber yok, senden de. Bazen bir maden ocağında hapsolmuşum ve uzaktan gelen seslerin yankısını işitiyormuşum gibi geliyor. Çocuklar dışında bütün sevdiklerimi benden aldılar ve hayatta olup olmadığınızı da bilmiyorum. Bazen senin için o kadar korkuyorum ki felç geçirdiğimi sanıyorum. Tam çorba pişirirken ya da sofra kurarken böyle şeyler hissediyorum ve kendimi nefes almaya zorlayıp çocuklar için ayakta durmam gerektiğini düşünüyorum. Hepsinden öte inanmalıyım. Sophie olsa ne yapardı diye soruyorum kendime ve yanıtı hemen buluyorum. Lütfen kendine iyi bak sevgili kardeşim. Seni esir almış olsalar da Almanları daha fazla kızdırma. İçinde ne kadar güçlü bir dürtü hissedersen hisset, sakın risk alma. Tek önemli olan sağ salim bize geri dönmen. Bu mektubun eline geçeceğine inanıyorum. Bazen bu dünyada birbirinize kavuştuğunuzu düşünüyorum. Bizi bu karanlık günlerde sınamasına karşın Tanrı'nın bize yardım edeceğine inanıyorum. Dikkatli ol Sophie. Seni seven ablan Ellen. Paul, Birinci Dünya Savaşı dönemindeki yazışmaların saklandığı yerden çıkan mektubu bıraktı. Sophie Lefebvre'in ailesiyle ilgili bulabildiği tek kanıt buydu ve bu da diğerleri gibi Sophie'nin eline geçmemişti. Ardında bıraktığın kadın, Paul'ün öncelikli işi olmuştu. her zamanki kaynaklarına başvurdu. Müzelere, arşivlere, müzayede evlerine, uluslararası sanat konusunda uzmanlaşmış kişilere. Ayrıca en önemsiz kaynaklarla bile görüşmüştü. Scotland Yard'dan eski tanıdıklar, sanat suçları dünyasından tanıdıklar ve Avrupa'ya ait çalıntı sanat eserlerinin her hareketini en ince ayrıntısına kadar kaydetmesiyle tanınan bir Romanyalı. Ve sonuç olarak şu bilgilere ulaşmıştı. Édouard Lefebvre daima Akademi Matisse'in en az tanınan sanatçısı olmuştu. Onun çalışmalarında uzman iki akademisyen vardı ve ikisi de ardında bıraktığın kadın resmiyle ilgili kendisinden daha çok şey bilmiyordu. Lefebvre ailesinden edinilen fotoğraf ve bazı yazılı kaynaklarda resmin Birinci Dünya Savaşı döneminde Almanların işgal ettiği Saint-Péron kasabasındaki Le Coq Rouge olarak bilinen otelde asılı olduğunu öğrenmişti. Sophie Lefebvre tutuklandıktan kısa bir süre sonra iz bırakmadan öylece kaybolmuştu. Resim Luan Baker'ın eline geçmeden önce de arada 30 yıllık bir boşluk vardı. Luan Baker resmi İspanya'ya taşınana kadar 30 yıl boyunca Amerika'daki evinde tutmuş, o öldükten sonra da David Halston resmi satın almıştı. Peki o 30 yıllık boşlukta ne olmuştu? Gerçekten çalındıysa nereye götürülmüştü? Tarihten bir anda silinen Sophie Lefebvre'in başına ne gelmişti? Bu olay çizgileri birleştirip sonuca ulaşılan bulmacalara benziyordu ama şu ana kadar karşısına hiçbir ipucu çıkmamıştı. Sophie Lefebvre'in resmiyle ilgili bilgiler kendisiyle ilgili olandan daha fazlaydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında yağmalanmış hazineler Almanya'daki güvenli mahzenlerde yer altında saklanmıştı. Bu sanat eserlerinin milyonlarcası ordunun denetiminde kalmış, vicdansız tacirlerin ve eksperlerin eline geçmişti. Bu, savaşta askerlerin yaptığı gelişigüzel yağmalamalara benzemiyordu. Hepsi sistematik, kontrollü, düzenli ve belgelenerek gerçekleşiyordu. Ama özellikle Fransa'nın kuzeyindeki malların yağmalanmasıyla ilgili olarak Birinci Dünya Savaşı'ndan çok az belge günümüze ulaşmıştı. Jane'in dediği gibi bu dava bir bakıma denemeydi. Bunu biraz da gururla söylemişti. Şirket için bu dava gerçekten de çok önemliydi. Bu tür organizasyonların sayısı her geçen gün artıyor, hepsi kaynak arıyor, ölenlerin akrabalarının onlarca yıl iz sürdüğü çalışmaları listeleniyordu. Şimdi de başarı sağlanmadığı takdirde ücret almayarak rekabeti kızıştıran firmalar, çok sevdikleri eserlere kavuşmayı dileyen insanlara dünyaları vaat ediyordu. Sen, Liv'in avukatının türlü yasal yola başvurduğunu söylemişti. Olayın zaman aşımı kanunu ile ilgisinin kalmadığını, David'in resmi Marion Baker'dan almasının olayın masumiyetini kaybettiğini iddia ediyordu. Ancak birkaç sebepten ötürü bunların hepsi çürütülmüştü. Senin dediğine göre, gülü oynaya mahkemeye gidiyorlardı. Dava önümüzdeki hafta, yargıç Berger bakacak. Bu tür davalarda hep talep sahibinin yanında olmuş, gayet iyi. Paul, harika, dedi. Ardında bıraktığın kadının, A4 kağıdına basılmış fotokopisi, kaybolan ya da iadesi istenen diğer resimlerle birlikte ofisinin duvarına asılmıştı. Paul sürekli resme bakıyor, her baktığında da Liv Halston'ın resmine bakıyormuş gibi hissetmemiş olmayı diliyordu. Paul dikkatini önündeki evraklara verdi. Komutan karısına yazdığı bir mektupta, "Bu resim mütevazı bir kasaba otelinde bulmayı beklemeyeceğiniz kadar güzel," demişti. "Açıkçası gözlerimi resimden alamıyorum." Paul, "Acaba Sophie'den de mi gözlerini alamıyordun?" diye düşündü. Birkaç kilometre uzaktaki Liv de hiç durmadan çalışıyordu. Saat 7'de uyanıyor, koşu ayakkabılarını giyip evden çıkıyor, nehir boyunca müzik dinleyerek koşuyor, kalp atışları adımlarıyla uyum sağlıyordu. Mo işe gittikten sonra eve dönüp duş alıyor, kahvaltı ediyor, frene çay indiriyordu ama artık Cam evden çıkıp günlerini sanat kütüphanelerinde, galerilerin havasız arşiv bölümlerinde ve internette iz sürerek geçiriyordu. Her gün Henry ile konuşuyor, toplantı yapmak istiyorsa hemen ofisine gidiyor, Fransızca ifade vermenin önemini, uzman tanıklar bulmanın zorluğunu anlatıyordu. Anlayacağın benden yaşadığına dair hiçbir kayıt bulunmayan bir kadının tablosu ile ilgili sağlam kanıtlar bulmamı istiyorsun. Henry gerilerek gülümsemişti. Bunu sıkça yapıyordu. Liv sanki o resimle yaşayıp soluyordu. Noel'in yaklaşmasına, babasının aramasına kayıtsız kalıyordu. Polly resmi vermemeye kararlıydı ve gözü bundan başka bir şey görmüyordu. Henry, karşı taraftan gelen bütün dosyaları, Sophie ve kocasının yazışmalarını, tablo ve yaşadıkları küçük kasabayla ilgili bütün kaynakları ona sunmuştu. Liv, bu tür davalarda eserin geri alınmasıyla ilgili yüzlerce akademik ve politik belge, makale okumuştu. Daku'da katledilen aileleri, hayatta olan torunların Tetya'nın bir resmini geri almak için borca girdiğini, babasının küçük Rodin heykelini geri aldıktan 2 ay sonra mutlu bir şekilde ölen Polonyalı bir ailenin hayatta kalan tek üyesini. Bu makalelerin hemen hepsi talep sahiplerinin her şeyini kaybeden ve tüm engellere karşın büyük annenin resmini bulan ailelerin bakış açısıyla yazılmıştı. Eşyalarını geri aldıklarında okurlardan da bu sevinci paylaşmaları bekleniyordu. Adaletsizlik kelimesi hemen her paragrafta geçiyordu. Fakat makalelerde o eserleri iyi niyetle alan ve sonunda kaybeden kişinin hislerine neredeyse hiç yer verilmiyordu. Üstelik nereye gitse yanlış soruları soruyor, yanlış yerlere bakıyor, peşine düştüğü her yerde Paul'ün parmak izlerine rastlıyordu.